Evet arkadaşlar, Patent Efek Podcast'in yeni bölümünden merhaba. Bugün Şişli'deyim. Yeşil Science'ın konuğu olarak birlikte Doktor Yusuf Yeşil ile beraber bir bölüm çekeceğiz. Yusuf merhaba.
Merhabalar.
Nasılsın?
Teşekkür ederim. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Memnun oldum programa katıldığım için.
Ben de ev sahipliği için teşekkür ederim. biz davet ettik, sen de bizi davet ettin. Rica sağ olasın. Ev sahibi olarak bugün bir yarım saatlik güzel bir podcast çekeceğiz diye düşünüyoruz. Şimdi Doktor Yusuf Yeşil, Medical Doctor'sın.
Evet, evet, tıp doktoru.
Ve Yeşil Science firmasının da kurucususun.
Evet, evet.
Öncelikle aslında kişisel olarak senden başlayalım.
Olur.
Yani bir kendini bir tanıtırsan eğer bize. Hı hı. Biliyoruz Forbes Under 30'da bu sene gösterildin. 30 yaş altı yükselen yöneticiler mi diyelim?
Yükselen yani şey denebilir. 30 tane gencin seçildiği, daha gelecek ve ilham diğer gençlere ilham verebilecek gençlerin seçildiği bir liste.
Bir liste. Forbes dergisi önemli bir aslında dergilerden bir tanesi. Öncelikle seni tanıyalım, daha sonra da Yeşil Science'ın kuruluş hikayesi ve hangi ürünlere sahip, neler yapıyor, bir onlardan bahsederek başlayalım.
Olur. Ben Yusuf Yeşil. İstanbul Tıp Fakültesi'nde tıbbi biyokimyada uzmanlık eğitimimi alıyorum. Yine İstanbul Tıp Fakültesi, yani halk arasında bilinen adıyla ÇAPA'dan mezunum. Tıp fakültesi hayatım boyunca, hatta lise hayatım boyunca hep teknolojiye ilgili bir eğitim. Çizgi filme, animasyon teknolojilerine ve bir aralar elektronik müziğe ilgiliydim. Bu yaptığım elektronik müzik ve çizgi film üzerine çalışmalarımı sonrasında yavaş yavaş tıbba doğru kaydırmaya başladım. Özellikle üniversite hayatımda yaptığım animasyonları biraz daha çizgi filmleri, biraz daha medikal tarafa kaydırdım ve tıbda o anlaşılması zor olan süreçleri daha animasyon ve görsel teknolojilerle anlatmaya başladım. Sonrasında 3. ve 4. sınıfta tıp fakültesindeyken Harvard ve Stanford üniversitelerinde birer yaz stajı gerçekleştirdim ki bu yaz stajlarında da oradaki kullandığım teknolojileri, oradaki yaptığımız bilimsel araştırmaları canlandırmak için nasıl kullanabilirim, onun üzerine biraz daha çaba sarf ettim. Tamamen akademik çalışmalarda ama dediğim gibi böyle, madem böyle dedim, benim bir hobim var. Bu hobimi bir şekilde burada nasıl deneyebilirim dedim. Denedim ve gerçekten çok büyük güzel tepkiler aldım orada. Hatta dönmeden önce bana bunu bir iş olarak, profesyonel olarak yapmam gerektiğini söylemiş oradaki laboratuvar arkadaşlarım. Türkiye'ye döner dönmez dedim ki tamamen bunun üzerine bir girişim başlatayım. Çünkü gözlemlediğim problem belli ve gerçekleştirdiğim çözüm belli. Bunu daha profesyonel bir şekilde ölçekleyebileyim. Türkiye'ye döndüğümde yaklaşık 4 sene oluyor. Hatta 5. seneye girdik. Yeşil Science'ı kurdum. Yeşil Science'ın başlangıç olarak bilim insanlarına illüstrasyon çizmek amacıyla başladık. Sonrasında görsel teknolojiler daha ağırlıklı hale gelmeye başladı. Daha ileri teknolojiler kullanmaya başladık. Arttırmış gerçek tarafına kaymaya başladık. Ve özellikle de son 2 senedir yapay zeka üzerine çok ciddi çalışma yapıyoruz. Amacımız bu teknolojileri kullanarak sağlık alanında direkt son kullanıcıya, direkt hastanın kendisinin kullanabileceği mobil uygulamalar yapmak. Bu mobil uygulamalarda da özellikle yapay zekayı kullanarak analiz edebilmek, öneriler verebilmek, kişisel öneriler verebilmek, artırmış gerçekliği kullanarak da organları hakkında, hastalıkları hakkında daha görsel ve etkileyici bir şekilde bu gösterimleri yapabilmek amacımız. Şu an geliştirdiğimiz 3 tane ürün var. Bu ürünlerden bir tanesi Fluya isimli, direkt solunum yolu enfeksiyonu geçiren hastalarda, işte ateş, boğaz ağrısı gibi şikayetleri olan hastalarda direkt boğaz fotoğraflarını alarak, boğazının görüntüsünü alarak telefon kamerası yardımıyla onu analiz eden ve şikayetleriyle birlikte değerlendirerek hastaya gribinin hakkında bilgi veren, yani grip midir yoksa bakteriyel bir enfeksiyon mudur, nezle midir, normal midir, bunun hakkında bilgiler veren yapay zeka destekli bir mobil uygulama.
Aslında şöyle mi? Yani benim boğazım böyle bir gıcıklanmaya başladı diyelim. Hemen ben bu fotoğrafını çekiyorum boğazımın. Flu AI app ile birlikte. Yakında piyasaya çıkacak değil mi? Evet, daha henüz şey değil.
Ama ondan belki sonra, dinleyenler dinlerken piyasaya çıkmış olabilir.
Belki çıkmış olabilir. Çekiyorum ve bana şey tavsiyesi de bulunmuyor değil mi? Yani şu ilacı iç veyahut şunu kullan demiyor. Ne tavsiyesi veriyor bana?
Hı hı. Orada şöyle tavsiye veriyor. Bizim amacımız aslında şu. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının %95'i erişkinlerde viral kaynaklı. Bu da demek oluyor ki hiçbir antibiyotik kullanmasına ve hastaneye gitmesine gerek yok. Hatta antibiyotik kullanma kontraindike. Yani hiçbir şekilde önerilmiyor. Bu gibi durumlarda bizim amacımız, insanlar hala hastaneye çok yüksek miktarda başvuru yapıyor. Hala doktorlardan antibiyotik isteyerek antibiyotik yazdırıyor. Bunun önüne geçebilmek, hastalara burada bilinçlendirebilmek. Bakın, sizin analiziniz sonucu sizin viral enfeksiyonunuz var ve bu durumda hastaneye gitmenize gerek olmayabilir, antibiyotik kullanmanıza gerek olmayabilir. Eğer şikayetleriniz kötüleşirse veya daha şu şikayetlere sahip olursanız o zaman gidebilirsiniz gibi hastaya bir yönlendirme yapıyoruz. Ve ilerisinde de sahip olduğu şikayetlere göre de o şikayet üzerinde bazı gıda takviyelerini önerebiliyoruz veya evde dinlenmeyle alakalı veya o sürecin iyileşmesini hızlandırabilecek farklı öneriler veriyoruz ama bunlar ilaç önerileri değil tabii ki.
Aslında bu devletin işine de gelmez mi? Devlet sonuç olarak ilaç harcamalarını, sağlık harcamalarını kısmaya çalışıyor. Evet. Benim boğazım ağrıdı diye devletin kaynaklarını boş boşuna işgal edip hastaneye gideceğime, doktorun vaktinden harcayacağıma, boşu boşuna ilaç alacağıma, belki de ilaçsız çözümü evde kendi kendime bir AI'ın şeyiyle de birlikte, AI takviyeli bir yazılımın da katkısıyla, değil mi? İlaç harcamamdan, doktor harcamamdan kızmış olacağım.
Evet, kesinlikle. Burada hem devlet için acil başvurularının yoğunluğunu azaltarak orada gerçekten acil kişilere servis, hizmet verme konusunda bir katkısı olabilir bunun. Bir yandan ilaç kullanımının azalmasına bağlı, özellikle antibiyotik kullanımının azalmasına bağlı. Hem sağlık harcamasının azalması hem de antibiyotik direncinin en büyük sebeplerinden biri bu. Ve şu an Türkiye dünyada antibiyotik direncinde bir numarada. Bunun en büyük sebeplerinden biri grip sırasında alınan antibiyotikler, bilinçsiz kullanılan antibiyotikler. Evet, yani bizim buradaki amaçlarımızdan biri de bu çevresel etkiyle birlikte antibiyotik direncinin azalmasını sağlamak. Çünkü bu ileride bizim çok büyük sorunlara yol açacak bir sorun. Yani antibiyotik direncinin artmasıyla birlikte ileride artık antibiyotikler işe yaramamaya başlayacak. Çok ciddi durumlarda insanlar antibiyotik direncinden dolayı ölümle karşılaşabilecek. Bu dünyada çok büyük bir sorun ve yeni antibiyotik moleküllerinin keşfi de gittikçe azalan bir süreç. O yüzden elimizdeki antibiyotikleri doğru ve etkin bir şekilde kullanmamız gerekiyor. O noktada da bu teknoloji bu sorun için de faydasının olacağını düşünüyoruz.
Flu AI dışında başka ürünlerde var mı?
Tabii geliştirdiğimiz başka iki ürün daha var. Onlardan biri Mandarin isimli sağlıklı yaşam üzerine kişilerin sağlık davranışları üzerinden skorlamalar verip analizler verdiğimiz bir uygulama. Örneğin işte 5000 adım atan, 5 sigara içen, günde şu kadar protein tüketen, şu kadar egzersiz yapan kişinin işte dolaşım skoru, egzersiz skoru, işte solunum skoru gibi skorlarını veriyoruz. Bu skorlarda da amacımız senin sağlık davranışın bu şekilde, eğer böyle davranırsan bu organların bu şekilde etkileniyor. Ama işte 5 sigara değil 2 sigara içersen solunum skorun %5 artacak, dolaşım skorun %3 artacak gibi kişiyi aslında biraz daha motive edecek.
Biraz da oyunlaştırma da var
anladığım kadarıyla. Evet, oyunlaştırarak. Bu
piyasada şu anda çıktı mı?
Bu Flu AI'dan daha sonra çıkacak bir proje. Çıkacak. Evet, yaklaşık bir 4 ayı var. Ama yapay zekasını geliştiriyoruz şu an. Buna devam ediyoruz. Bir yandan da piyasada olan bir Augmentify isimli bir ürünümüz var. Bu da ilaç firmalarına ilaçların tanıtımında normalde kullandıkları broşür, video gibi materyaller. Bunun yerine artırılmış gerçek teknolojisiyle direkt ilaçların tanıtımında masanın üzerinde, herhangi bir zeminin üzerinde 3 boyutlu olarak ilacı görüntüleyebiliyor. İlacın etki ettiği yeri görüntüleyebiliyor. Bu sayede daha gerçekçi ve interaktif bir gösterim sağlayabiliyor. Bu şu an piyasada, hatta ilk işimizi yaptık bir firmayla devamını getirmeye
bu
çalışıyoruz.
Bu piyasada var olan çalışması. Yani evet. Şöyle mi? İlaç mümessili doktorun yanına gittiği zaman ilacı tanıtırken normalde broşürde veya örnek ilaç kutusu üzerinde gösteriyor. Bunun yerine doktora gözlük taktırıyoruz.
Gözlüğe gerek yok.
Kendileri
zaten tablet kullanıyor genelde ilaç firmaları. Bu tabletin içine biz bir uygulama yüklüyoruz. Bu uygulama sayesinde direkt masanın üzerinde ilacın etki mekanizmasını anlatıyor.
Süper. Hem görsel bir şekilde de daha iyi bir anlatım.
Moleküler süreçlerinin hepsini vücudun içine masanın üzerine getirmiş oluyoruz.
Dolayısıyla bu ilaç mümessillerinin de işini kolaylaştırıyor.
Evet. Standartizasyon sağlıyor bilimsel olarak. Etkileyiciliği arttırıyor. Akılda kalıcılığı arttırıyor.
Çok iyi. O zaman sayabildiğin kadarıyla 3 tane temel ürün olacak.
Evet. Bunlar üzerine çalışıyoruz şu an özellikle. Bunun yanında farklı projelerimiz de oluyor. Diyabetik retinopati üzerine bir yapay zeka geliştirdik. Farklı projeler yapıp farklı durumlar için yine yapay zekalar geliştiriyoruz. Ama bunları ticari hale getirmedik şu an.
Peki bu ürünleri kaç kişi yapıyorsunuz? Kaç kişilik ekibin eseri bu çalışmalar?
Şu an yaklaşık 20 kişilik bir ekibiz. Çok genç ve dinamik bir ekibiz. Evet, daha çok üniversite öğrencileri, mezunlar ama genelde 20 ile 30 yaş arasında dağılan bir ekibimiz var.
Nasıl finanse ediyorsunuz bu 20 kişiyi?
Bizim farklı bir yapımız var. Yani ekip olarak ekibin her bir üyesi elde ettiğimiz geliri ekipler bazında paylaşarak aslında böyle bir ortaklığımız var. Ekip olarak en büyük, en güzel özelliklerimizden biri de gerçekten birlikte öğrenip birlikte bir şeyler geliştiren bir ekibiz. Onun tadı çok daha başka oluyor diğer şeylere göre, yapılara göre. Çünkü gerçekten bir aile gibi hissediyoruz kendimizi.
Şu anda doğru mu anlıyorum? Şimdi 20 kişilik bir ekip var ama ekip normal standart maaşlı bir çalışan gibi değil de bir farklı bir işletme modeli uyguluyorsunuz anladığım evet. kadarıyla ve yani sattığınız ürünlerdeki cironun bir paylaşımı mı söz konusu?
Evet, herkes bulunduğu ekipte, bulunduğu ürünün ekibinden belli noktalarda pay alıyor. Ve bu payda elde edilen gelire göre değişiyor tabii.
Güzel, çok yani sürdürülebilir bir şekilde size faydası varsa, win-winse çalışanlar arasında farklı bir model. Yurt dışında mutlaka uygulanıyordur ama ben hani girişimcilerimiz arasında
Türkiye'de ben de görmedim.
Duymadım açıkçası.
Evet, duymadım. Belki
genelde vardır. Devlet desteği kullandığımız için biliyorsun yatırım şeylerimiz, girişimcilerimiz işte TÜBİTAK BİK olsun, TÜBİTAK'ın diğer destekleri, KOSGEB destekleri veya işte Melek Yatırım VC.
Bilinen yol o.
Sizin devlet desteğiniz şu ana
biz
kadar var mı?
Biz herhangi bir devlet desteği veya dışarıdan herhangi bir mali destek almadık.
Bayağı 5 yıldır kendi yağınızda kavruluyorsunuz. Evet. 20 kişilik bir ekip.
Ve bu ürünleri de tamamen kendimiz geliştirdik. Hiçbir dışarıdan bir destek almadık şu ana kadar.
Yani dolayısıyla siz devlet desteği almadıysanız devlet desteği afyonunu yemediniz şu anda.
Yok, yemedim.
Afyonu yemediğiniz için de afyonsuz yaşamayı öğrendiniz
evet,
galiba.
Evet evet. Yani şöyle devlet desteklerine aslında 2-3 kere başvurmuştuk TÜBİTAK BİK sürecine falan. Bir tanesi başlangıçtan daha olmadı. Bir tanesi jüride. Yani biz artık dedik yani biz burada kaybettiğimiz vakitle, enerjiyle, burada bizi zorlandığımız o projeyle. Çünkü kendi projemiz direkt yapamıyoruz. Belli bir formata uydurmamız gerekiyor falan. Dedik biz bunlarla uğraşacağımızda direkt ürünün kendisine odaklanalım. Direkt ürünü globalde çıkaralım. Oradan kazandığımız parayla kendimizi fonlayalım dedik. Çünkü bunu düşünürken de aslında en büyük şeylerimizden biri, düşünceleri bunu iten şeylerden biri. Yani baktığınızda aslında çıkan başarılı ürünleri, başarılı startupların çoğu hiçbir destek almadan direkt ürününün ticari başarısıyla çıkan firmalar. Bunu gördükten sonra demek ki bunun çok da büyük bir etkisi yok. Bunsuz da olabilir. Hı-hı. Devlet desteksiz de olabilir. Ve startupların, geçen bir istatistik okumuştum, startupların %68'i, exit yapanların %68'i herhangi bir yatırım almamış startuplar.
Yani bu global bir veri değil mi?
Evet evet. Yani bu çok büyük bir rakam. Bunu düşündükten sonra yani bunun şart olmadığını görmek daha çok motivimizi arttırdı.
Belki de devlet desteği kabul olsaydı o zaman yaptığınız başvurular belki de bu 20 kişilik ekipe evet. ulaşamayacaktınız evet, belki evet, de. Evet, her evet. şeye iyi yanından bakmak lazım.
Ya 40 kişiydik daha yeni 20 kişiye indik. Yani yavaş yavaş bir azalış sağladık çünkü
Öyle mi?
40 kişiydik ve 1-2 ay önce yavaş yavaş sayımızı azaltma kararı aldık çünkü diğer türlü çok büyük bir ekibe sahip olmak bazen dezavantajlar da yaratıyor.
Peki siz yani siz doktorsunuz.
Evet.
Ama sonuçta yapay zeka ve yazılım içeren ürünler geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bazıları piyasada, bazıları gelişme aşamasında. Ekip nasıl bir araya geldi peki? Yani o çalışan arkadaşlarla birlikte nasıl bir araya geldiniz? Hani doktor olur, doktor kimliğinizle bu mühendis Hı-hı. buluşması şey değil mi? Genelde çünkü ben şeyi hatırlıyorum. Biz İzmir'deyken İzmir'in ilk startup weekend'ini yaptığımızda oradan bir ekip çıkmıştı. Mobil EKG yapan. Ekibin oluşması sırasında oradaki mühendislerle doktorlar o etkinlik sayesinde bir araya gelmişlerdi ve birbiriyle de uyum içerisinde o şirketi kurma eğilimine gitmişlerdi. Hani bu tarz bir etkinliklerde mi bir araya geldiniz? Hani bir katalizör oldu mu?
Hı hı. Yani şöyle biz hem Yeşil Society ve Dijital Kur isimli etkinlikler düzenleyerek tıp ve teknoloji alanındaki ilgililer çünkü yani tıp fakültesinden veya sağlık alanından birisinin mühendislik alanlarına, teknoloji alanlarıyla birisinin buluşması çok zor. Hı-hı. Yani mühendislik alanlarında sağlık alanına ilgili birisinin sağlıktakilerle buluşması çok zor. Bu çok bilinen bir problem. O yüzden biz problemi çözebilmek için aslında biraz daha bir çatı görevi görüp bu andaki arkadaşları bir araya getirerek çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Hem topluluk olarak ayrı bir topluluğumuz var hem de herkese açık bir şekilde etkinlikler düzenliyoruz. Bu sayede aslında hem o arkadaşları bir araya getiriyoruz hem arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Çok güzel bir şey oluyor bizim için. Ama daha çok ekibimize katılanlar daha çok staj yoluyla oluyor. Çünkü 2 aylık periyotlarla staj dönemleri açıyoruz. Staj aslında bizim için ekibe bir alışma ve başlangıç dönemi oluyor. O dönemi de sosyal medyalardan duyuyoruz. Daha önce bizi takip edenler daha çok başvuru yapıyor. Onun üzerinden de 2 aylık staj dönemi sonrasında bazı arkadaşlarla devam ederek bu sayede ekibimiz sürdürülebilir hale geliyor.
Ben de katılabiliyor muyum mesela istesem bu toplantılara açık
tabii,
mı?
Tabii ki. Tabii ki. Yani bu Yeşil Society toplantıları Yeşil Society toplantıları aslında herkese açık ama başvuru yapıp ekibe dahil olmanız gerekiyor. Bu çok kısa süre bir iş.
Aslında podcast'ın altında bunun linkini falan da verip olabilir. Belki insanların bilgisini arttırmak tabii. için olur. Şey olabilir. Olur. Şimdi tabii podcast'imizin konusu patent. Hı hı. Siz de yapay zeka işiyle uğraşıyorsunuz. Aslında şu bilgiyle birlikte konuşmayı başka tarafa doğru evirmek istiyorum aslında. Şimdi yapay zeka patentleri globalde artış gösteren bir alan. Özellikle Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Organizasyonu WIPO'nun geçen sene yayınladığı Yapay Zekada Teknoloji Trendleri raporuna göre son 5 yıl içerisinde bir patlama yaşadı adeta yapay zeka patentleri. Ve geçen sene 2018 yılında bir 50 bin küsur patent başvurusu oldu bu alanda. İşte IBM başı çekiyor vesaire vesaire. O raporun da ben linkini şeyin altında vereceğim. Dolayısıyla alt kırılımlara baktığımız zaman da makine öğrenmesi ve onun altında da deep learning'in başı çektiği gözüküyor teknik olarak. Yapay zeka tekniği açısından ve uygulama alanı açısından baktığımız zaman da computer vision'ın önemli bir uygulama alanı olduğu gözüküyor ve sizin yaptığınız işler de aslında onun içerisine giriyor. Çünkü evet. Bunun içerisinde işte image processing, video processing, işte speech recognition gibi bir sürü alan var. Dolayısıyla bir misafirimiz gelir gibi oldu ama evet vazgeçti. Image processing tarafı aslında sizi doğrudan ilgilendiriyor. Siz şu anda sadece Türkiye'de aktif bir şirketsiniz ama eminim ABD tarafına, Avrupa tarafına da açılma şeyleriniz olabilir. Belki de Asya tarafına açılma durumu olabilir. Bu noktada şeyi sormak istiyorum aslında. Siz ürünlerinizi çıkartırken hiç patent araştırması yaptınız mı? Bu konuda ne var ne yok, kim ne geliştirmiş diye bakma ihtiyacı hissettiniz mi? Biraz bu konuyu deşmek istiyorum.
Bizim ilk amaçlarımızdan biri aslında Amerika pazarı. Amerika pazarı içerisinde içinde özellikle rakip analizi yaptık ama herhangi bir patent araştırması yapmadık Amerika pazarı üzerinde. Türkiye pazarında patent araştırmamız oldu. Onunla ilgili çeşitli araştırmalar yaptık. Daha çok ticari olarak rakip analizi şeklinde araştırmaları yaptık. Her startup'ın yaptığı gibi. Patent kısmında biraz daha yazılım olduğumuz için yazılımla ilgili bir şey var. Algı var. Genelde patent lenemeyeceği ya da patentlense bile çok korunamayacağı konusunda. O yüzden o konudaki çalışmalarımız biraz daha geride kaldı. Yani patent konusuna çok fazla eğilmedik.
Neyse ki bu konuyu bir önceki bölümümüzde hallettik. Dönüp aslında buradaki yazılım patentlemesi konusunu merak eden dinleyicilerimiz varsa bir önceki bölümü izleyebilirler. O konuda da farklı stratejiler söz konusu. Tabii yani bir girişimci olarak sizin patent araştırması yapıp Türkiye'deki ürününüzü piyasaya çıkartmadan önce bu analizleri yapıyor olmanız güzel bir vizyon açıkçası. Bu konuda tavsiye mi aldınız? Bir mentorluk oldu mu? Yani illa böyle biri gelip başınıza böyle patent araştırması yapın diye bir şeyde bulundu mu? Yoksa kendi kendinize mi?
Yani şöyle, aslında şöyle, yani birçok etkinliğe ve birçok eğitime katıldık girişimcilik özellikle özelinde. Bu eğitimlerin çoğunda zaten patent konusu işleniyor ve mentorlar bu konuda uyarılar yapıyor. Tabii işte orada da genel bir algı var. Yazılım denince yazılımda çok fazla patente eğilinmiyor. Yani her ne kadar bunlar anlatılsa da özellikle mesela biyoteknolojide patent çok önemli bildiğiniz gibi. O yüzden mesela biyoteknoloji alanında, sağlık alanındaki girişimlerde genelde patent çok öne çıkıyor. Ama bizim daha yazılım tarafında olduğu için biraz daha düşük oluyor oradaki şeyimiz. Yani o algı daha düşük oluyor. O yüzden özellikle bu eğitimler sırasında patent farkındalığı daha fazla oluşuyor. Aslında girişimci arkadaşlarda da bu farkındalık yavaş yavaş geliyor. Çünkü yani örneğin işte ne bileyim tıp fakültesinden birisinin girişimci olarak çıktığını düşünün. Yani patent veya fikri mülkiyet hakkında bir bilgi sahibi olması imkansız kendi ilgi alanı dışında. O yüzden bunlar biraz daha o eğitimler sayesinde oluyor ki o eğitimlere katılmak güzel oluyor gerçekten bir temel açısından. Yani burada ama şey sıkıntısı var. Yani bir girişimcinin bir patent alabilmesi veya kendi dışında bunu profesyonel bir şekilde bu araştırmayı yapabilmesi çok mümkün değil. Yani bir yatırım alması gerekiyor gerçekten bunu finanse edebilmesi için. Çok büyük masraflar çünkü. Ki tek işiniz de bu değil. Yani bir yandan ürünü geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan pazarını yapmaya çalışıyorsunuz. Pazar araştırması ve pazar marketing kısmını yapmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan bilimsel altyapısını sağlamaya çalışıyorsunuz. Bir yandan server kiralamaya çalışıyorsunuz. Bir yandan da patent araştırması yapmak zorundasınız. Yani bunların hepsi bir araya bir yandan tasarımını yapmaya çalışıyorsunuz falan. Bunların hepsi bir araya geldi mi hepsinden azar azar yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu konuda profesyonel bir danışmanlık almak da bir girişimin başlangıç seviyesinde yapabileceği çok şey değil. Yani karşılayabileceği masraf değil. Belki burada daha farklı çözümler gerekiyor.
Yani şey için. Tabii şey konusu çok önemli dediğiniz gibi. Yani girişimcilerin patent başvurusu yapması bir güç meselesi haline gelmiş durumda. Özellikle tabii dolar, euro ve İsviçre frangının TL karşısındaki değeri itibariyle yurt dışında özellikle yurt dışında bir patent korumasında bulunacaksa eğer girişimci gerçekten yüksek maliyetler ortaya çıkabiliyor. Bu noktada melek yatırım veyahut VC yatırımı eğer yok ise kendi kaynaklarıyla bunu finanse etmesi zor olabilir. Dediğiniz gibi bir VC yatırımından aldığı, melek yatırımından aldığı belli bir miktarı buraya, yani bir patentinin farklı ülkelerde tescil edilmesi için kullanabilir. Ya da şöyle bir model olabilir belki de. Buradan patent vekili arkadaşlarımıza da seslenelim. Hani girişimcilerle daha fazla haşır neşir olsunlar. Onlarla daha fazla bir araya gelsinler etkinliklerde ve diğer platformlarda. Belki de bir ortaklık, bir hisse paylaşım modeli veyahut bir royalty modeliyle girişimcilerin bu patent konusundaki maliyet dezavantajını ortadan kaldırmak üzere farklı model önerileriyle aslında gelebilirler. Her şey para değil sevgili patent vekili arkadaşlarımız. Girişimcileri bir şekilde desteklememiz gerekiyor. Dolayısıyla belki de buradan şeylere de seslenebiliriz. Yani hızlandırma programları, kuluçka merkezleri de aslında bunu girişimci için kendi servis verip nasıl olsa bir hisse modeliyle çalışıyor değil mi?
Çalışanlar yani var. Belki çalışmayanlar da var.
Çalışmayanlar da var. Çalışanlar da var. Belki bu noktada farklı bir iş modeli ortaya çıkabilir. Şimdi aslında sizin yaptığınız iş itibariyle sektör bayağı bir kızışmış durumda. Yani sağlıkta, yani dijital sağlık, digital health tarafı, özellikle işte akıllı saatlerin, sensörlerin de iyice gelişmesiyle değil mi?
Evet, yani çok
bayağı bir gitti. Yani en son Google Fitbit'i satın aldı falan, Apple'a rakip oldu. Ne olacak bu sektör?
Muhteşem gelişmeler var. Gerçekten çok iyi gelişmeler var. Ama çok büyük bir sorun var. Yani bu gelişmelerin çoğu bir mühendis, bir işletmeci, bir pazarlamacı, yani atıyorum yani, tıp dışından piyasanın kendi içinde olup ama piyasanın domainiyle birlikte olmadan yürütülen çalışmalar oluyor. Ya bu çok büyük bir problem. Yani büyük şirketler için ya da verdiğiniz örnekler için söylemiyorum. Yani genel olarak sağlık alanında bir ürün geliştirildiğinde mühendis tabanlı çıkıyor ve çıkan ürünler tıp tarafına dokunamadığı için belli bir süre sonra kaybolup gidiyor veya başarısızlığa uğruyor. O yüzden yani mesela bu konuda geliştirilen ürünlerde bir sağlık alanından bir profesyonelle birlikte çalışmak çok önemli. O ürünün doğru dizayn edilmesi ve sürdürülebilir olması için. Burada şey konusunda, yani mesela biz kendi ürünlerimizde de örneğin bir sağlık alanına odaklandık daha çok. Çünkü know-how'umuz o, domainimiz o. Ama mesela bazen arkadaşlar şey diyor, hatta ekipten işte mimari alanda da yapalım artırmış gerçekliği. Hazır artırmış gerçeklik yapıyoruz, sallıyorum mesela. Yani burada diyorum ki yani biz domainimiz sağlık alanında. Yani biz mimarlık alanında bir çalışma yapabilmemiz için mimarlık alanındaki tüm süreçleri bilmemiz lazım. Onların uzmanlığa ihtiyacımız var. O yüzden yani buradaki sektörler dijital sağlık alanında da bu yavaş yavaş açılmaya başlandı. Artık doktorlar da mühendislerle birlikte çalışmaya sıcak bakıyor. Mühendisler doktorlarla çalışmanın zorunluluğunu biliyor. Yani burada sadece doktor mühendis örneğinden gidiyorum ama bu birçok farklı dal arasındaki yani etkileşim. O yüzden bu etkileşimin artmasıyla birlikte daha kaliteli içerikler de, ürünler de çıkmaya başladı.
Aslında sizin dediğiniz çok doğru. Geçenlerde bir patent ihlal davası yaşandı. New York'ta bir kardiyolog mu denir? Kardiyolog. Apple'ı dava etti. Kendi patentini ihlal ettiği için. İhlal ettiği patentini de şöyle açıklayalım kısaca. Bunu sosyal medyada da paylaşmıştık. Kalp ritmi bozukluğunun tespit edilmesiyle alakalı bir
Apple FDA aldı.
Teknoloji. Apple FDA aldı çünkü Apple Stanford'la birlikte çalışıyor. Bu kalp ritmi bozukluğunun tespit edilmesiyle alakalı. Ama bu doktor arkadaşın patentini ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'ı dava etti mesela. Ama Apple dediğiniz gibi Stanford'daki doktorlarla birlikte müthiş bir research yaptı. Onu sürdürüyor. Sonuçlarını da yayınladılar. Bu noktada bayağı bir multidisipliner çalışmalara, değil mi, aslında ihtiyacımız var.
Evet, orada şeyi merak ettim ben. Yani yazılım olarak mı patent kısmına, özellikle yazılım tarafından mı ihlal etmiş, yoksa donanım tarafından? Çünkü Apple orada bir donanım da kullanıyor, Apple Watch tarafından.
Hatırladığım kadarıyla yazılım tarafı olması lazım ama podcast'ı bitirdikten sonra bunun ihlal edilen patentinin detaylı linkini de vereyim. Hem birlikte de incelemiş oluruz. Ezberimde değil açıkçası o. Veririm linklerini de. Dolayısıyla hani sektörün gidişatı itibariyle hani bayağı bir kızışıyor.
Özellikle yapay zekanın gelişmesi ve daha doğrusu ürünlerde direkt bizzat kullanımının artmasıyla birlikte yapay zeka üzerinde patentler gerçekten kızışıyor gibi.
Özellikle hani aslında hani fintech alanında şey vardır yani, bankacılardan daha fazla teknoloji şirketleri bu sektörü disrupt ediyor diye. Aslında sağlık sektöründe şimdi sağlık alanındaki o big boys'ların dışında Google'lar, Apple'lar bu işi domine etmeye başlayacaklar, başlıyorlar. Aslında arkadan tabii startuplar da geliyor. Hani akıllı saati ilk icat eden Apple veya Samsung olmadı sonuçta. Apple oldu. Apple disrupt etti. Büyükler de onu izlediler. Bu noktada dikkatinizi çeken, böyle sizin alanınıza da değen, uluslararası çapta böyle yatırım almış, yakında adını çok duyarsınız diyebileceğiniz böyle şeyler var mı?
Startuplar.
Startuplardan belki de örnek vermek gerekebilir mi?
Yani güzel startuplar var.
Linklerini de veririz.
Olur. Yani yapay zeka üzerinde, yani sağlık ve yapay zeka üzerinde direkt hastalara yönelik güzel startuplar var. Mesela onlardan biri Babylon isimli bir sağlık hastanı. Şikayetlerinizi, şikayetlerinizi yazdığınızda bu şikayetleri analiz ederek hastalık tahminleri veriyor. Bu tahminler üzerinden de onun o hastalık hakkında işte acile gidip gitmemeniz gerekmediği ya da evde tedavi edemeyeceğinizi kendi başınıza onun hakkında bilgiler veriyor. Mesela bu gibi güzel bir uygulama var. Onun dışında Carbon Healthy belki duymuşsunuzdur.
Eren Balin'in.
Evet, mesela o da çok farklı bir startup. Orada belki yapay zeka kısmı biraz daha düşük kalabilir ama oradaki otomasyon sistemi çok şey. Güçlü bir otomasyon sistemi ve gerçekten dijital sağlığın ileride bizi nasıl şekillendireceği konusunda güzel bir iş modeli. Yani yavaş yavaş hastaneden kayıp daha kişilerin evde yürütebileceği süreçler, hastane ile interaksiyona geçecek kısımların bazılarının mobilizasyonu, işte laboratuvar kısmının mobilizasyonu, işte sadece belli noktalarda gitmesi gereken yerlerde hastaneye başvurması hastanın gibi. Onun dışında mesela yine deri üzerine deriyi tanıyarak oradaki lezyonlarınızın melanom olması kötü. Yani kötü bir huylu olup ya da kötü veya iyi huylu oranlarının tespiti, buna göre sizin o lezyon hakkında dermatolojiye gidip gitmeniz gerektiği
sonra
konusunda.
Sonra yine görüntü işleme.
Yine görüntü işlemeyle. Evet evet. Bunun gibi çok farklı örnekleri var. Yani çok çok fazla örnek var. Ama bu örnekler daha çok görüntü işleme tarafında. Data işleme tarafında, direkt numerik datanın verinin analizinde de özellikle klinik tarafta, klinik araştırmalar tarafında çalışmalar var. Mesela salgın üzerine gene Google aramalarından salgın tespiti üzerine yapılan çalışmalar var. Bunun gibi farklı farklı alanlarda var.
Bir yandan da şeyi merak ediyorum. Şimdi konuştukça aklıma geliyor. Tamam, biz görüntü işleme yapıyoruz. Ama bir yandan da aslında bu speech cognition'ın da gelişmesiyle birlikte sesten hasta olup olmadığımızı, hasta olup olmadığımızı tespit etmeyle ilgili de mutlaka startuplar vardır diye düşünüyorum. Hiç araştırmadım ama şimdi aklıma geldi.
Şöyle, yani biz tıbbi olarak tanı sürecinde özellikle klinik muayenemizde ses biraz daha düşük kalıyor şeye göre. Evet. Yani sesten elde edebileceğimiz, edinebileceğimiz hastalık sayısı az biraz daha. Ama ses şu konuda, NLP şu konuda özellikle fayda sağlıyor. Mesela doktor olarak işte hasta geliyor karşımıza. İşte hasta bir şeyler söylüyor. Biz onu giriyoruz. Hepsini tek tek girmek zorunda kalıyor. Ama doktor bunu sesli olarak söylerken, hasta bunu cevaplarken, bunu NLP ile otomatik olarak bilgisayara aktardığınızda doktor muhteşem bir şekilde zaman kazanmış oluyor. Çünkü şu anki muayeneler örneğin Türkiye şartlarında işte atıyorum 5 dakika muayene etmesi gerekiyor ki genelde bu sürelerde ortalamalar 5 dakikanın 4 dakikası yazmayla geçiyor sadece.
O zaman bu Alexa'lar şeyler değil mi?
Evet evet. Microsoft'un çok güzel çalışmaları var bu konuda. Çünkü direkt hastaneye yönelik çözümleri var. Yani geliştirdikleri. Onu da yurt dışındaki bir kongrede tanıtmışlardı geçen sene. Direkt mesela doktorun yazdığı kayıtları hem tekste çeviriyor hem de o teksti sınıflayarak işte dataları sınıflayarak sizin daha sonra arayabileceğiniz ve takip edeceğiniz şekilde çeviriyor. Çok güzel çalışmalar var orada.
Yani önümüzdeki dönemde yani görüntü işlemeden tutun da biyosensörlere kadar bütün bu tamamlayıcı teknolojilerin gelişmesiyle birlikte aslında sağlık sektörü bir yeniden demeyeyim de bir cazibe alanı haline gelecek. Çünkü çok fazla hasta var. Çok fazla hastalık çeşidi var. Bunların hem tanısı hem de tedavisi yönünde çok fazla açık alana söz konusu. Tabii bu açık alan diyoruz ama bir yandan da patentleri unutmuyoruz. Yani
regülasyon kısıtlı.
Regülasyonlar
Ar-Ge maliyeti fazla. Ar-Ge'nin geri dönüşü çok zor. Ya sağlık alanında bu gibi dezavantajları var.
Bir de tabii Amerika'da FDA tarafı hani biraz daha oturmuş ama Türkiye'deki bu regülasyon tarafı da aslında sizin gibi girişimcileri biraz etkileyen, biraz değil mi? Bayağı etkileyen alanlardan bir tanesi. Yani sonuç olarak daha sınıfı belli değil, açılmamış, daha durun bakalım Amerika'dakiler geliştirsin ondan sonra bakarız diyen devlet görevlileri de çıkabilir karşınızda. Biraz aslında bunlar sizi girişimcileri yoruyordur diye düşünüyorum.
Mutlaka yoruyor. Aslında yani Amerika'ya açılmamızın ilk olarak hedef pazar olarak seçmemizin sebeplerinden biri de bu. Çünkü orada belli bizim hangi sınıfa girdiğimiz, hangi klasa girdiğimiz, hangi regülasyona tabi olduğumuz. Yani belli. Tamamen açık bir şekilde yazıyor. Ama Türkiye tarafında böyle bir şey bulamıyoruz. Yani böyle bir regülasyon bulamıyoruz bizi şu an karşılayacak. O yüzden ya ileride çıkarız, sonra bir anda engellenir, bir anda bize yapmayın bunu yayınlayamazsınız. Yani o yüzden Türkiye bizi garanti edemiyor. O yüzden biz de diyoruz ki Amerika'ya yapalım. Aynı anda Türkiye'de bunu şey yaparız. Türkiye'deki faaliyetlerini de sürdürürüz. Ama asıl hedefimiz daha çok yurt dışı olacak gibi. Avrupa biraz daha zor tabii bu konuda. CE sertifikasyonu. Ve Avrupa'daki sağlık alışkanlıkları biraz daha Amerika'ya göre farklı. İnsanların dijitale bakışı. Orada da çok yüksek bu arada Türkiye'ye göre. Ama Avrupa'da, şey Amerika'da bu oran çok fazla. Yani insanlar çünkü oradaki sağlık sisteminden yararlanamadıkları için, pahalılığından dolayı bu gibi çözümlere çok fazla ihtiyaç duyuyorlar.
Yani ABD pazarı sizin ve sizin gibi
Girişimci.
girişimciler için önemli
Daha
bir
önemli.
penetrasyon hızı açısından önemli bir pazarlardan bir tanesi. Tabii okey, regülasyon tarafı orada daha kolay ama böyle Bodoslom'a gittiğimiz zaman da, ABD'ye açıldığımızda veya yurt dışına açıldığımızda da patentler devreye girebiliyor. Olumsuz anlamda bizi bloke edebiliyorlar. Çünkü dediğim gibi bu patent konusu Türkiye'deki gibi değil. Adamı canınız bayağı sıkar ABD tarafında açılan girişimciler için. Örnekleri de var. Yani öyle apar topar yurt dışına açıldığı zaman başkasının patentini ihlal ettiği için ve bunu daha önce de hiç araştırmadığı için patent ihlal davası yiyen girişimcilerimiz var. Aman diyeyim, siz olun. İyice bir araştırmadan, görüş almadan o pazara girmeyin. Gerçekten bir patent savaşı cereyan ediyor orada. Google ki hele bu alana da girdikten sonra elinde şimdi Fitbit'in de patentleri var. Ve diğer satın aldığı birçok girişimcinin patenti de var. Çok dikkatli olmak lazım diyerekten girişimcilerimizi uyaralım. Daha önceki podcastlerimizde patent araştırması nasıl yapılacağına dair de linkler vermiştik. Dönüp onlara da aslında bakabilirler. Evet, bundan sonraki hedefiniz ne peki? Yani Yeşil Science olarak önümüzdeki 5 seneyi nasıl planlıyorsunuz? Nerede olmak istiyorsunuz? Yani Türkiye'den sonra tabii ki de yurt dışına açılmayı planlıyorsunuz ama Türkiye'yi de bırakmayacaksınız, değil mi?
Türkiye'de aynı şekilde devam edecek ama bizim asıl amacımız şu, yani bizim kullandığımız teknolojilerle birlikte, özellikle yapay zeka ve artmış gerçeklik teknolojileriyle birlikte, biz aslında kullanıcının, yani hastanın gerek hasta olduğu durumlarda, gerek de hasta olmadığı, sağlıklı olduğu durumlarda kendi durumunu tespit edebileceği, analiz edebileceği metotlar oluşturmak istiyoruz. Yapay zekalar geliştirmek istiyoruz özellikle bu konuda. Bu yapay zekalarla birlikte kişi mobil uygulaması sayesinde her türlü şikayetini aratıp bu şikayet üzerinden çeşitli hastalık tahminleri alıp, öneriler alıp, bu önerilerle birlikte hastalıklarının üç boyutlu halini görüntüleyip nasıl bir etki mekanizmasıyla bunun olduğunu ve o konuda bilinçlendirmeyi sağlamak aslında amacımız. Bu sayede kişi hastaneye başvurmadan önce yönetebileceği süreçlerin çoğunu telefon üzerinden yönetmesini aslında amaçlıyoruz. Bu uygulamalar için şu an çalışıyoruz. Bunların biri şu an Furya, Mandarin, Augmentify ama bunların devamı gelip kapsamını genişletip her türlü hastalık için danışabilecekleri bir referans, bir uygulama haline dönüştürmek istiyoruz.
Sonra da büyük babalardan biri gelip
Yok, çok
bizi
fazla
satın alır mı?
öyle bir amacımız yok çok fazla. Yani çünkü satın alır amacıyla yola başladığınızda daha farklı bakıyorsunuz olaya. Ama ben bunu tamamen büyütüp bir nevi çocuğum gibi göreceğim dediğinizde olaya daha farklı bakıyorsunuz. O yüzden bizim amacımız daha çok çocuğumuz gibi görüp ona göre geliştirmek bu
Daha çok insana
ürünleri.
dokunmak
Evet.
diyelim.
Evet.
Güzel. Evet, Doktor Yusuf Yeşil. Çok keyifli bir muhabbet oldu.
Ben teşekkür ederim.
32. dakikayı devirmişiz. Güzel. Artık evimize dönme vakti geldi sanırım. Trafiğe de kaldık.
Evet, trafiğe de kaldık.
Ama keyifli muhabbet oldu.
Keyifli bir
Ben de
muhabbet
çok
oldu.
güzel şeyler öğrendim.
Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ediyorum katılımınız için.
Ne demek?
Bir sonraki turda belki bir VC yatırımı olur. Ne bileyim, yeni bir açılım olur. Yeni ürünler çıkar. Belki yeni patent gelebilir.
Evet.
O noktada bir podcast daha çekme imkanımız olur. Çok
Umarım.
teşekkür ediyorum. İzninizle
Ben
bölümü
teşekkür
de
ederim. Tabii
kapatıyorum.
ki dinleyicilerimize bu 32. dakikaya kadar dinledikleri için bu konuşmayı dinleyenlere
Teşekkür
şu an
ediyoruz
çok teşekkür
diyoruz.
ediyoruz.
Tamam.
Sağ olun.
Bilgilerinizi de ben description kısmında, açıklama kısmında vereceğim. Hani
Olur.
LinkedIn hesabınızdan belki size ulaşmak isteyenler,
Evet,
soru
istedikleri
sormak
zaman,
isteyenler
istedikleri
olabilir.
zaman bu konu üzerine çalışan veya başka konu üzerine çalışıp danışmak isteyenler mutlaka
Veya
ulaşabilirler
Yeşil Society'ye katılmak isteyenler
bana. Evet,
olabilir.
onlar da ulaşabilirler bana.
Tamamdır. O zaman kapatıyorum izninle. Evet arkadaşlar, Patent Effect Podcast'in bu bölümünde sonuna geldik. Bizi Spotify, Apple Podcast ve Google Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca da Twitter ve LinkedIn hesaplarımızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Bay bay.